Yahuda'nın kısa peygamberliği vahiy kitabına uygun bir ön söz oluşturmaktadır. Şimdi sizlere bu mektubu nasıl ana hatlara ayırdığımı paylaşacağım. Bu mektubu 3 ana bölüme ayırmak mümkündür. Birincisi mektubun yazılmasının nedenidir. 1, 2 ve 3. ayetler bunu anlatır. 1 ve 2. ayetlerde inananlar için güvence, kutsallaştırılmış, korunmuş ve çağrılmış olmanın güvencesi konu edilir. 3. ayette konunun inançtan dönmeye değişmesini görüyoruz. 2. ana bölüm olarak inançtan dönüş olayları 4 ila 16. ayetlerde konu edilir. Bu inançtan dönüş olaylarında ben 7 ayrı bölüme ayırıyorum. İnançtan dönüşün başlangıcı 4. ayet, İsrail'in inançsızlıktan ötürü çölde yok edilmesi 5. ayet, 6. ayette meleklerin isyan ettiğini ve zincire vurulduklarını görüyoruz. 4. olarak 7. ayette Sodom ve Gomorra cinsel bakımdan günah işlediler, ateşle yok edildiler konu edilir. 8, 9 ve 10. ayetlerde günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenler tanımlanır. 11. ayet Kain, Balam ve Kora'nın inançtan dönmesi örneklerini içerir. 12. ayetten 16. ayete kadar günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenler tanımlanır ve anlatılır. 3. ana nokta ise inançtan dönüş zamanlarında inananların yapması gerekenleri içermektedir. 17 ila 25. ayetler bu konuyu temel alır. İnananlar elçiler tarafından inançtan dönmüş bu kişilerin geleceği hakkında 17, 18 ve 19. ayetlerde uyarılır. 20 ila 25. ayetlerde inananların inançtan dönüş zamanlarında ne yapmaları gerektiği bildirilmektedir. Bunu da kendi içerisinde 7 bölüme ayırmak mümkündür. İlk olarak bina edilmeleri ve bina etmeleri, ikinci olarak dua etmeleri, üçüncü olarak kendilerini korumaları, dördüncü olarak gerçeği aramaları, beşincisi merhametli olmaları, altıncısı başkalarını kurtarmaları ve son olarak 7. olarak da günahtan uzak durmaları konu edilmektedir. Şimdi Yahuda mektubunun biraz yazılış nedenine bakalım. İlk 3 ayette Yahuda bu mektubu neden yazdığını bildirmektedir. Yahuda kurtuluşumuz hakkında yazmayı tasarladığını ama Tanrı'nın ruhunun kırmızı bir uyarı işareti koyduğu ve onların dikkatini yakında kilisenin başına gelecek olan inançtan dönüş zamanlarına çekmesi talimatını verdiğini görüyoruz. İlk olarak inananlar için güvence demiştim. Yahuda 1. bölüm 1. ayet. İsa Mesih'in kulu, Yakub'un kardeşi ben Yahuda'dan, Baba Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan çağrılmışlara selam der. İncil'de Yahuda adını taşıyan 3 kişi olduğunu söyledim. Ama bu mektubun yazarının Rab İsa Mesih'in kardeşi olduğu hakkında iyi kanıtlarımız var. İsa Mesih'in kulu diyor. Kul bildiğiniz gibi köle anlamına gelir. Rab İsa ile kan bağı olduğunu bunun kendisini üstün gösterme çabası gibi görünebileceği korkusuyla bildirmez. Bu ilk kilisede elçilerden sonraki dönemde oluşan İsa'nın ailesi ve çok ruhsal ve üstün kişiler oldukları için onlara özel saygı gösterilmesi gerektiği düşüncesini ortadan kaldırmalıdır. Ünlü Grek bilgini Dr. Marvin Winsert şöyle der. Yahuda'nın Rab'le olan ilişkisinden söz etmemesi, doğal ilişkisinin onun kafasında ruhsal ilişkiden sonra gelmesi olabilir. Ve Dean Alford, eğer böyle yapsaydı bundan bir daha ve daha sonraki çağlarda Rab'in yeryüzündeki akrabaları hakkında gelişen batıl inançlar konusunda tehlike yaratır demiştir. Giriş bölümünde söylediğim gibi Yahuda kendini Yakup'un kardeşi olarak tanıtmaktadır. Hem Yakup ve hem de Yahuda Rab İsa'nın Meryem ve Yusuf'tan olan kardeşleriydiler ve Yakup kendi adını taşıyan mektubunda yazarıdır. Elçi Paulus kendisinden Yeruşalim'deki kilisenin sütunlarından biri olarak söz eder. Baba Tanrı tarafından sevilip diyor. Baba Tanrı tarafından sevildiğimizi ya da onun tarafından sevilenler olduğumuzu bilmek ve bunu yürekten hissetmek bizim için çok anlamlı ve değerlidir. Sizinle Moody Bible Enstitüsü'nde Grekçe bilgini olan Kennedy West'in çevirisini paylaşmak istiyorum. Kendisinin çevirisi biraz daha ayrıntılı olmakla birlikte birçok yerde özgün anlamı daha iyi bir şekilde ortaya koyuyor. Şöyle diyor bu çeviride. İsa Mesih'in kölesi ve Yakup'un kardeşi ben Yahuda'dan, Baba Tanrı tarafından sevilenlere ve onun sevgisinin sürekli hedefleri olma konumunda olanlara ve İsa Mesih için korunan ve sürekli olarak dikkatle gözlenilenler konumunda olanlara, çağrılmış olanlara selam. Bu kutsal kitabın muhteşem parçalarından birisini oluşturur. Bizler Baba Tanrı tarafından seviliyoruz ve İsa Mesih için korunmaktayız. Bu metinde oldukça önemli olduklarından dolayı ele almam gereken birkaç tane söz var. İlk sözcük korunan sözcüğüdür. Bu sözcük bizlere inançtan dönüşü kutsal kitabın başka hiçbir yerinde tanımlamadığı üzere tanımlayan Yahuda kitabının anahtarını verir. Aslında durum biraz korkutucudur ama Yahuda bizleri korkutmak için yazmıyor. bizi bilgilendirmek için de durumu canlı bir şekilde anlatmaz. Ancak bu bilgileri bizlere inançtan dönüş günlerinde bize güvence vermek için bildirmektedir. Koruma sözcüğü 4 kez kullanılır. İsa Mesih'te korunuyorlar. Onları koruyan Tanrı'dır diyor 21. ayette. Kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun dediğine de 24. ayette dikkatinizi çekmek istiyorum. Sizi düşmekte alıkoyacak tek Tanrı'dır der. Buna istediğiniz her adı verebilirsiniz ama inançtan dönüş günlerinde bile inanlıya kurtuluş güvencesini verecek olan Tanrı'dır. Göreceğimiz gibi sizler ve ben şu anda inancın dikkate alınmadığı günlerde yaşıyoruz. Rab gelip bizi almadan önce bu imandan soğuma daha ne kadar ilerleyecek bunu bilmiyorum. Başka hiç kimsenin de bildiğini düşünmüyorum ama imanın gitgide azaldığı, sevginin yok olduğu günlerde olduğumuz kesindir. Şimdi korunan sözcüğüne yeniden bakalım. Fiziksel dünyada yiyecekleri korumanın iki yolu var. Biri sirkedir, diğeri de şeker. Günümüzde korunduklarını düşündüğüm birçok kutsal vardır ama bu kişiler sirkeyle korunuyorlar. Yani bu şekilde hareket ederler. Sirkeli bir tutumları var. Ayrıca şekerle korunan kutsallar da var. Yani bu şekilde onlar hareket ediyor. Tatlı ve hoş insanlardır ama sirkeyle korunuyormuş gibi görünenler bile Tanrı'nın lütfu aracılığıyla korunmaktadır. Tanrı'nın lütfu onları korur ya da saklar. Elçi Yuhanna'nın bize Vahiy kitabında söylediği gibi. Kardeşlerimiz kuzunun kanıyla ve ettikleri tanıklık bildirisiyle onu yendiler. Ve bu inanların büyük sıkıntı zamanında korunabilmelerinin tek yoludur. Ve bizim de yenmemizin tek yolu budur. Kuzunun kanı. Kötü olanı yenmek için bizim içimizde hiçbir erdem ya da güç yok. Rab İsa'nın kendisinin verdiği örneği kullanmak isterim. Rabbimiz Yuhanna 10. bölüm 11. ayette ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir dedi. Sonra koyunları hakkında konuşarak sözlerine Yuhanna 10. bölüm 27, 28 ve 29. ayetlerde şöyle devam etti. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Eğer bir koyun güvenlikte korunmaktaysa bu koyunun bir marifeti, bir başarısı değildir. Öyle değil mi? Koyun kendini koruyamaz. Düşmanıyla savaşmak için keskin dişleri ve yırtıcı pençeleri yoktur. Koşup kaçamaz da. Tavşan kendini savunamaz ama tavşan sorun gördüğünde kaçabilir. Koyun bunu bile yapamaz. Koyun çaresizdir. Tanrı'nın koyunlarından birisi kurtulduğunu bildiğini söylediğinde kendi erdeminden ötürü övünemez. Çobanıyla övünmektedir. Harikulade bir çobanı vardır. Dostum, eğer kurtuluşunuzdan emin olmadığınızı söylüyorsanız aslında çobanı kötülemiş olursunuz. Çünkü o sizi koruyabileceğinizi söyler. Yaratılmış olan hiçbir şeyin sizi babanın elinden alamayacağını İsa Mesih söylemektedir. Önemli olan sizin ona tutunup tutunamayacağınız değildir. Onun sizi tutacağıdır. O bunu yapabileceğini söyler ve sizin de ona bu durumda güvenmeniz gerekir. Bakın, kurtuluş Tanrı sözünü temel almaktadır. Ona iman edip etmeyeceğiniz size bağlı. Kurtuluş güvencesi, kurtuluşunuzun kesin olduğunu çok açık bir şekilde bildirişi temel alır İncil'de. Yahuda'nın mektubunda bizlere imanın kaybolduğu karanlık günlerden söz edilmektedir. Ve Tanrı hala kendisine ait olanları korumaya yeterli olduğunu söyler. Çağrılmışlara diyor, bizler Mesih İsa'da sadece korunmakla kalmayız. Sadece onda güvenlikte olmakla da kalmayız. Aynı zamanda çağrılırız. Çağrılmış sözcüğü kutsal kitapta kullanıldığı biçimde sadece gönderilen bir davetiye değil, gönderilen, kabul edilen ve Tanrı'nın ruhundan ötürü gerçekleşen bir davetiyedir. Size Elçi Paulus'un 1. Korintler'deki sözlerini aktarayım. 1. Korintler 1. bölüm 22, 23 ve 24. ayetler. Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Greklerse bilgili karar. Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüz karası, öteki uluslarda saçmalık sayarlar. Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için, ister Yahudi, ister Grek olsun, Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. Davetiye gönderilmiştir ve kabul edilip, inanıldığında o zaman çağrılmış olursunuz. Yahuda'nın burada söylemek istediği de budur. Ve Elçi Paulus bunu bizim için çok güzel bir şekilde açıklar. Yahuda, 1. bölüm 2. ayete geldiğimizde, merhamet, esenlik ve sevgi artan ölçüde sizin olsun der. Merhamet, esenlik ve sevgi sözcükleri arasındaki farkı anlamamız gerekir. Sonra da onlar arasındaki kuvvetli ilişkiyi görmemiz. Sevgi Tanrı'nın bir niteliğidir. Tanrı sevgi olduğundan ötürü merhametlidir ve lütuf sağlanmıştır. Tanrı'nın sevgisi bütün insanları sarar. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki kimsenin mahvolması Tanrı'nın isteği değildir. Günümüzde Tanrı yeryüzündeki her insanı sever. Hiçbir favorisi yoktur. Mısır'dan çıkış kitabında Tanrı Musa gibi bir adama bile onun duasını o Musa olduğu için yanıtladığını söylemiş ve Mısır'dan çıkış 33. bölüm 19. ayette Rab, bütün iyiliğimi önünden geçireceğim diye karşılık verdi. Rab adını senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım der. Tanrı adaletli bir Tanrı'dır ve bütün yaratıklarına eşit davranır. Dostum, Tanrı bugün sizi seviyor. Tanrı'nın sizi ne kadar sevdiğini bilseydiniz, yüreğiniz paramparça olurdu. Ve eminim ki ağlardınız. Kendinizi Tanrı'nın sevgisini yaşamaktan alıkoyabilirsiniz ama Tanrı'yı sizi sevmekten alıkoyamazsınız. Güneşin parlamasına engel olamazsınız ama güneşin sizin üzerinize parlamasını engellemek için bir şemsiye açabilirsiniz. Ve kendinizi Tanrı'nın sevgisini yaşamaktan alıkoymaz, Tanrı'nın isteğine karşı koyma, hayatınızdaki günahın şemsiyesi gibi bazı şemsiyeleri açarsanız Tanrı'nın sevgisi altında bulunmayabilirsiniz. Tanrı sizi sevdiği halde, Tanrı sizi sevgiyle kurtarmaz. Bakın, Tanrı'nın başka nitelikleri de var. Tanrı kutsaldır, Tanrı doğrudur, Tanrı adildir. Cennetin parmaklıklarını aşağı indirerek ve standartlarını aşağı çekerek sizi cennete almayacak. Ülke yasalarını yerine getirmekle yükümlü bir hakim, nasıl bir suçluyu serbest bırakmak için rüşvet alamazsa Tanrı da bunu yapmaz. Tabi bunu yapan bazı görevlilerle karşılaşabilirsiniz. Ve eğer Tanrı insanlar için standartlarını indirirse o da üçkağıtçı bir görevliden daha iyisi olmaz. Burada saygısızlık etmek istemiyorum çünkü Tanrı üçkağıtçı bir görevli değildir. Tanrı'nın kutsallığını ve doğruluğunu ve adaletini sürdürmesi gerekir ve Tanrı aynen bunu yapar. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki diyor kutsal kitapta ve Tanrı dünyayı merhametli bir sevgiyle, insanlar için ilgi ve alaka duyan bir sevgiyle sevdi. Ve bundan ötürü biricik oğlunu verdi. Bizim günahlarımızın cezasını çekmesi için oğlunu bize verdi. Bizim için kutsal kurbanı sağlamıştır. Şimdi Tanrı doğru ve adil bir biçimde bir günahkarı kurtarabilir. Günahkar ona gelip onun kurtuluşunu kabul ederse buna Tanrı'nın lütfu adı verilecektir. Efesler 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir der. Harika bir Grekçe bilgini olan Dr. Trench şu sözler arasında açık bir ayrım yapar. Charis lütuf anlamına gelir ve eleos da merhamet. Lütuf insanların günahlarından söz ettiği halde bu günahların ortaya çıkarttığı Tanrı'nın o görkemli niteliğidir. Onların bağışlamasında Tanrı'nın karşılıksız armağanı vardır ki bu da merhamettir. Bu günahların sonucu olan ızdırapla özel olarak ve derhal ilgilenmektedir. Şimdi insanların günahlarıyla ilgili olanın Tanrı'nın sevgisi değil Tanrı'nın lütfu olduğunu görmeliyiz. Tanrı günahların cezasını ödeyen bir kurtarıcıyı sağladı. Tanrı bunu temel alarak günahkarları kurtarır. Bu Tanrı'nın lütfudur. Ancak günah insanlığa trajediyi getirir. Sık sık sevgi dolu bir Tanrı neden kansere izin veriyor sorusunu duyabilirsiniz. Hastalık ve ölüm insanlığa günahın sonucu olarak geldi. Tanrı günahın neden olduğu ızdırabı görmüştür ve Tanrı'nın merhameti insanlara uzanmıştır. Tanrı merhamette zengindir. Ona bir günahkar olarak gelip onun kurtuluşunu kabul ederseniz sizi lütufla kurtaracaktır. Sonra merhamette zengin olduğu için size merhametini uzatır. O sırada size teselli de verecektir. Size yardım edecek ve yüreğinizi teselli edecektir. İhtiyaç zamanlarında ona güvenebilirsiniz. Doktor Vernon McGee şöyle diyor. Ben iki kere büyük kanser ameliyatı oldum ve doktorlar bana kanserin hala bedenimde olduğunu ve her an yeniden patlak verebileceğini söylediler. Doğrusunu isterseniz oturduğum yerde aklımda büyük bir soru vardı. Neden? Ve Rabbe neden diye soruyorum. Ama tek sığınağım Göksel Babam, Tanrı bana yanıtın ne olduğunu henüz söylememiş olduğu halde durumumun yanıtının onda olduğunu biliyorum. Ben ondan merhamet istiyorum. Beni lütfuyla zaten kurtardı ama şimdi onun merhametini istiyorum diyor Doktor Vernon McGee. Değerli dinleyicim, merhamet Tanrı'nın bizim yeryüzündeki ızdırabımıza uzanan sevgi elidir. Günahlı birinin Tanrı'nın lütfuna ve bol bol merhamete ihtiyacı var. Ben son yıllarda bu ikisini de bol bol hayatımda görüyorum ve hamd ederek kullanıyorum. Sizinle zaman zaman paylaştığım gibi yeniden Dr. Trench'ten paylaşmak istiyorum. Daha öncelerde de aktarmış olduğum bir olayın devamını paylaşmak isterim. Charis yani lütuf insanların günahlarından söz ettiği halde bu günahların ortaya çıkarttığı Tanrı'nın o görkemli niteliğidir. Onların bağışlanmasında Tanrı'nın karşılıksız armağanıdır. Eleos yani merhamet ise bu günahların sonucu olan ızdırapla özel olarak ve derhal ilgilenmesidir. Izdırap bu günahların bir sonucudur. Bunu sadece insanın sapkınlıktaki devamı engelleyebilir ya da yenebilir.
ya da onu tamamıyla ortadan da kaldırabilir. Tanrı'nın düşüncesinde ve kurtuluşumuzun oradaki sıralamasında Eleos, merhamet, Charis'ten önce gelir. Tanrı dünyaya acıyan bir sevgiyle, ki bu Eleos'tur, o kadar sevdi ki biricik oğlunu verdi. İşte burada da lütuf devreye girer ki dünya onun aracılığıyla Efesler 2. bölüm 4. ayette ve Luka 1. bölüm 78 ve 79. ayetlerde olduğu gibi kurtulabilsin. Ancak Tanrı'nın kurtuluş amaçlarının gösterilmesinde lütuf merhametten önce gelmelidir. Charis önde gidip Eleos için yol açmalıdır. Aynı kişilerin aynı zamanda hem suçlu ve hem de ızdırap içinde oldukları için her ikisine de tabi oldukları doğrudur. Ancak Tanrı'nın sevgisi olarak savunulması gereken doğruluğu ızdırap azaltılmadan önce suçluluğun kaldırılması gerektiğinde talep eder. Sadece bağışlanan bereketlenebilir. Tanrı iyileştirmeden önce bağışlamalıdır. İnsan kutsallaştırılmadan önce aklanmalıdır. Tanrı'nın kurtuluş amaçlarının gösterilebilmesi için Tanrı'nın lütfu Tanrı'nın merhametinden önce gelmelidir. Lütuf önde gidip Tanrı'nın merhameti için yolu hazırlar. Tanrı'nın esenliği Mesih'e güvenen yüreğe gelen bir deneyimdir. Elçi Paulus Romalılar 5. bölüm 1. ayette böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz der. Tanrı ile barışmak, Tanrı'nın antlaşması zor biri olmadığını bilmek demektir. Tanrı durumu benim için zorlaştırmaz. Tanrı durumu sizin için de zorlaştırmayacaktır. Günahlı olduğumuzu bildiğimiz ve Mesih'e kurtarıcımız olarak güvendiğimiz için bize karşı hiçbir şeyi olmadığını bilmemizi ister. Dünya size parmak uzatıp sizi reddedebilir ama Tanrı sizi kabul etti. Tanrı sizi seviyor ve size bu esenliği vermek istiyor ki gece olduğunda yattığınızda Tanrı'nın vaatleri başınıza yastık olsun. Romalılar 8. bölüm 28. ayette Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz der. Doktor Torrey bu ayetin yorgun bir yürek için yumuşak bir yastık olduğunu söyler. Bu ayette ne kadar harika bir vaat bulunmaktadır. Konu Yahuda 1. bölüm 3. ayete geldiğimizde inançtan dönüşe gelir. Şöyle yazar 3. ayette, sevgili kardeşlerim, size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum der. Yahuda, sevgili kardeşlerim derken, gerçekte söylemek istediği Tanrı tarafından sevilen insanlar, Tanrı'nın sevgili çocuklarıdır. Ortak kurtuluş sözcüğü Grekçe sözcük olarak koines'in çevirisidir. İncil klasik Grekçe ile değil koine Grekçesi ile ya da günlük Grekçe ile yazılmıştır. Bunun anlamı bu dilin elçilerin zamanında eğitim görmüş ya da görmemiş herkes tarafından anlaşıldığıydı. Yahuda ortak kurtuluş hakkında yazmayı planladığını söylediğinde Roma İmparatorluğu'nun her yerindeki insanların anlayabileceği bir şeyden söz ediyor olmalıydı. Yahuda burada kurtuluşumuzun bir yönü hakkında yazmayı planladığını söyler. Bu kurtarılmak olabilirdi. Mesih'in kişiliği de olabilirdi. Kutsallaştırılma olabilir ya da daha başka birçok konuyu içerebilirdi ama bu konulardan hiçbiri hakkında yazmadı. Çünkü bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum der. Buradaki düşünce kutsal ruhun Yahuda'nın gelmekte olan inançtan dönüş hakkında iyi bir uyarıda bulunması için onun imanın herhangi bir konusu hakkında yazmasına izin vermemesidir. İnançtan dönüş, imandan, elçilerin doktrininden ayrılmaktı. İnançtan dönüş, Yahuda'nın zamanında sadece el kadar bir buluttu ama şimdi tamamiyle coğrafyayı dolduran bir kasırga haline gelmiştir. Yahuda, yeryüzüne gelecek olan inançtan dönme hakkında yazarken, sözüne ettiği şeylerin birçoğunun günümüzde dünyamızda gerçekleştiğini görüyoruz. Dostum, inançtan dönüş, özlemle beklediğimiz bir şey değil ama inançtan dönüş şu anda gerçekleşiyor. Günümüzde inançtan dönüş her yanda görülüyor. Gereğini duydum der. Yahuda'nın üzerinde bir mecburiyet, bir gereksinim, bir zorlama vardı. Size elçilerin bize vermiş olduğu büyük doktrinlerden biri hakkında yazmak üzereyken, bunun yerine size imanı savunmanız için öğütte bulunma gereksinimi üzerime bir yük gibi konuldu demektedir. Ve burada geçen mücadele sözüne de dikkat etmek lazım. Bunun dizlerimizin üzerinde mücadele etmek anlamına geldiğini savunan yorumcular var. Bu görüş üzerinde hiçbir otoritenin yorumunu bulamadım ama buradaki düşünce kavgacı olmadan mücadele etmektir. Muhafazakarlığın imanın temelleri hakkında kızgın ve kavgacı olmadan mücadele etmelerini isterdim. Elçi Pavlus'un da 2. Timoteus 2. bölüm 24, 25 ve 26. ayetlerde söylediği gibi. Rabbin kulu kavgacı olmamalı. Tersine herkese şefkatle davranmalı. Öğretme yeteneği olmalı. Haksızlıklara sabırla dayanmalıdır. Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli, gerçeği anlamaları için Tanrı belki onlara bir tövbe yolu açar. Böylelikle ayılabilirler. İsteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden iblisin tuzağından kurtulabilirler der. Yahuda'nın kullandığı biçimiyle mücadele sözcüğü şiddetli ızdırap düşüncesini içermektedir. Grekçe sözcük epogonize staha iyidir ve ızdırap sözcüğü de buradan gelmektedir. Yahuda büyük bir doktrin hakkında yazmak yerine iman uğrunda mücadele etmemiz ya da Hristiyanlığın büyük doktrinlerini savunmamız gerektiğini söyler. Kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadele edin demektedir. İman ilk ve son kez emanet edilen gerçeğin bütünüydü. Elçilerin İşleri kitabında buna elçilerin öğretisi adı verilerek Elçilerin İşleri 2. bölüm 42. ayette şöyle der. Bunlar kendilerine elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Söz edilen ilk şeyin elçilerin öğretisi olduğuna dikkat etmeliyiz. Bu Tanrı'nın kilise yürüyüşünde ilk sırada geldiği için kiliseler yani inanlılar topluluğu bunu yapmadığı müddetçe eksik kalacağına işaret eder. Efesler 4. bölüm 15. ayette bizlere gerçeği sevgiyle söylememiz gerektiği buyrulur. Dostum eğer gerçeği bildirecekseniz onu sevgiyle bildirmeniz gerekir. Eğer onu sevgiyle bildirmiyorsanız gerçekten gerçeği bildirip bildirmediğiniz şüpheli olur. Ve bizler bizden sonra herkese bir yanıt vermeye alçak gönüllülük ve korku içinde hazır olmalıyız. İnanlı kişi hemen öfkelenmemeli ve birisi kendisinden farklı düşündüğünde durup bunu değerlendirmelidir. Dr. Kenneth Wuist'in Yahuda'nın harfi çevirisini içeren çok iyi bir kitabı var. Çevirisine dikkat edilmelidir. Tanrısal olarak sevilenler ortak kurtuluşumuz hakkında size yazmaya gayret ederken size kutsalların korunması için bir kere de ve her zaman için emanet edilen iman için şiddetli ve azimli mücadele etmeniz üzere yalvararak yazmam buyuruldu der. Bu kişinin yaptığı çeviride.